Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında bu hafta yeni bir konuyla, yeni bir gündemle huzurlarınızda olacağız diyelim ve sizleri en kalbi duygularla selamlamış olalım. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun hocam. Eyvallah, çok sağ olun. Geçen haftaki programımızda günümüz Yahudiliğini konuştuk. Evet. Zalim işgalci İsrail'in yapmış olduğu bu soykırımı hangi cesaretle, hangi sebeplere dayandırarak yaptığını, bu soykırımın, bu zalimliğin, bu barbarlığın, bu vahşiliğin altında yatan o motivasyonu konuştuk aslında. Evet. Ve bu hafta konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü Hazreti Davut Aleyhisselam'ı konuşacağız. Evet. Hazreti Davut Aleyhisselam da Kudüs'te doğmuş, o topraklarda doğmuş bir peygamberdi. Dolayısıyla bu mevzuları yine konuşmaya devam edeceğiz. Bizim her programımızda olduğu gibi bu programımızda da aslında Gazze, Filistin, Kudüs, mazlum coğrafyalar hep gündemimizde olacak. Çünkü muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitapların da muhtevası aslında o yönde. Söz bir noktada hep oraya geliyor aslında. Biz Nebiler Silsilesi programında kronolojik bir tarih programı yapmıyoruz. Evet. Tabii ki tarihlerden bahsediyoruz, olaylardan bahsediyoruz. Ama bizim temel odak noktamız bu yaşanmışlıkların bizde ne bıraktığıdır. Evet. Ve üçüncü kitaba geçtik. Erkam yayınlarından çıkan Nebiler Silsilesi kitabının, programımızın da ismini taşıyan kitabın, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu bu kitabın üçüncü cildindeyiz. Ve Hazreti Davut Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız. Zikriyle dağları, taşları ve vahşi hayvanları istirak haline getiren Hazreti Davut Aleyhisselam'ı sizden bu hafta dinlemeye başlayacağız diyelim. Buyursunlar hocam.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Allah razı olsun, böyle güzel bir girizgah oldu. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın en önemli vasıflarından bir tanesi onun sesinin çok güzel olması ve böyle gür hoş sadasının olması. Onun zakir, zikir ehli bir kimse olup zikri esnasında böyle dağların, taşların, hatta vahşi hayvanların gelip onun dinlemesi, onun nameleri içerisinde kendini bulması diyelim. Aslında böyle kaybetme ifadesi kullanıyorlar ama bence doğru bir ifade değil. Aslında kul olduğunu, kul olmaklığının farkına varması halidir. Hazreti Davud Aleyhisselam tabi Kudüs'te doğmuş, Beni İsrail peygamberlerindendir yine. 100 yıl kadar yaşamış ve nesebi Yahuda bin Yakup bin İshak'tan Hazreti İbrahim'e kadar dayandırılır. Onun babasının adı, tabii bizim kaynaklarımızda yeri yoktur, bilmiyoruz. Ancak Ahdi Atik'te onun babasının adının Yesse olduğu söylenir. Ve iki rivayet vardır. Birincisi, Yesse'nin 7 tane oğlu vardır, 2 tane de kızı vardır. 7 oğlunun birisidir Hazreti Davud. Ama bizim Taberi'de okuduğumuz kadarıyla 13 oğlundan en küçüğü Hazreti Davud Aleyhisselam'dır. Yine Ahdi Atik'teki ifadesiyle kızıl ve kırmızı yüzlü, güzel gözlü, mavi gözlü, bakışlı, böyle hoş bakışları olan, boyu biraz kısaca ama saçları böyle biraz az, cesur, böyle vurduğu zaman ses getiren ve elinin emeğiyle geçinen demir ustası, hamuru böyle yoğurabilen, gür sesli, yüce sesli bir insan. Çok iyi huylu, temiz kalpli, ince anlayışlı ve güçlü, kuvvetli olduğu söylenen bir kimsedir Hazreti Davud Aleyhisselam. Onun ismi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde zikredilir. İbranice olarak da Zebur kendisine mezmurlar halinde verilmiştir. Tabii Zebur'da da daha çok hikmetli sözler, dua, hamd, münacat, övgü vardır. Şer'i hüküm yoktur. Hazreti Davud Aleyhisselam şeriatta Hazreti Musa Aleyhisselam'ın indirmiş olduğu Tevrat şeriatına tabidir. Tabii Kur'an'da Hazreti Davud'la beraber Zebur 3 yerde geçer. Kurtubi'nin tespitiyle 150 suredir Zebur. Bu manada da Yahudi kutsal kitapları içerisinde de Tanah'ta Ahdi Atik'in kutsal yazılar bölümünde, buna Ketuvim denir, orada yer alır. Ve daha çok şiir şeklinde 150 mezmuru ilahiyi, yani içine alır. Hazreti Davud Aleyhisselam tarihçilere göre de daha çok milattan önce 1015-975 yılları arasında yaşamıştır. Ancak bizim bildiğimiz ve Kur'an'ın da işaret ettiği kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilen peygamberlerdendir Hazreti Davud Aleyhisselam. Onun özellikle Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen Beni İsrail topluluğunun Tevrat'la amel eden bir topluluk üzere geldiğini biliyoruz. Hı hı. Ancak Yahudiler kendileri üzerinde bir peygamber gönderildiyse, kendilerine bir peygamber geldiyse doğru üzere yürümüşler. O arada bir peygamber boşluğu oluştuysa, iki peygamber arasında bir boşluk kaldıysa hemen yoldan çıkmaya, sözün doğrusuyla sapıtmaya meyyal bir topluluk haline gelmişler. Her ne olursa olsun ufak bir fırsat bulduklarında hemen kitabı tahrif edip kendi heva ve heveslerince tevillerle itikat ve ameli, ahlakı bozmaya başlamışlar. Hı hı. Yani kendilerine gelen peygamberler düzelmişler. Peygamber gittikten sonra fesada meyletmişler. Bugün de yine büyük ihtimal bu sapıklıklarının arkasında hak peygambere tabi olmamaklıkları vardır.
Evet.
Yani eğer Resulullah'a onlar peygamber olarak tabi olmuş olsalardı zaten bugünkü yapmış olduğu melaneti yapmayacaklardı. O dönemde Mısır'la Şam arasında Amelika diye bilinen bir kavim vardı, bir topluluk vardı. O toplulukta da kral olarak Calut adında birisi vardı. Hı hı. Ve onların bu Calut çok güçlü, kuvvetli bir adam. İri yarı, böyle boylu poslu, kafası kocaman bir adam. Allah-u Teala Calut'u ordusuyla beraber İsrailoğullarının başına musallat etti. Niçin? Çünkü ellerindeki nimetlere şükür yoktu. Ve in şekertum leezidennekum, o şükretmeyince ellerindeki böyle inkefartum böyle ki nazabi garip. Yani küfre düşünce, nimete küfranda bulununca azap gönderiliyor. Allah-u Teala buradaki azabı onlara Calut'la gönderiyor. Calut onlara eziyet ediyor. Devamlı onlara baskınlar düzenliyor. Hı hı. İsrailoğullarını bu anlamda katlediyor. Çocuklarını ve kadınlarını esir alıyor. Bugün Gazze'de yaptıklarını yapıyor. Aslında Calut bugünün Gazze'sinde Yahudi'nin kendilerine yapılanı yapıyor. Yani evet. Aslında Yahudiler şu tarihi açıp akıllarınca okusalar kendilerine ders çıkaracak çok halleri var ama artık kalp hamakate bürününce, akıl ahmaklığa dönünce ve şeytana kul olunca olay böyle değişiyor demek ki. Beni İsrail'de Musa Aleyhisselam zamanında tabii mukaddes emanetlerin içerisine konulduğu, özellikle de Kur'an-ı Kerim'de tabut olarak isimlendirilen bir sanduka vardı. Bu sandukayı Calut kaldırdı, bir pisliğin içerisine attı hakaret olsun diye. Tabutun içerisinde inanışlarına göre kutsal emanetler var. Burada da Hazreti Musa'nın işte sarığının olduğuna, sekinenin olduğuna, işte bir takım eşyaların olduğuna ama en önemlisi Tevrat'tan 10 emrin yazılı olduğu levhaların olduğuna inanılır. Bu haliyle o çok kıymetliydi, çok önemliydi. Onların bütün hedefleri, bütün gayeleri o tabutu tekrar çıkarmak, tekrar ellerine almaktı. Bu şekliyle tabut kendileri için kıymetliydi, kıymet taşıyordu. Tabii bu şeyde tabut hakkında şöyle bir bilgi var. Uzunluğunun 2,5 arşın olduğu, enin ve yüksekliğinin de 1,5 arşın olduğu söyleniliyor. Yaklaşık bir arşın 75 santim kadar olsa demek ki 2 metre kadar bir uzunluk. Ortalama 1 metreden biraz fazlaca genişliği ve eninin olduğu söyleniyor. İçinin ve dışının altın kaplı olduğu, akasya ağacından yapıldığı ve kenarlarına taşımak için 4 halkanın takıldığı, halis altından bir levhayla da kaplatıldığı söyleniyor. Ve altında da altından varaklı böyle 2 tane kanatlı melek tasvirinin olduğu söyleniyor. Özellikle 10 emirinin içerisinde var olduğu ve kendilerine ayrı bir çadırda onu muhafaza etmekleri gerektiği söyleniyor. Tabii Yahudilerde bu ahit sandığı, şehadet sandığı ya da Tanrı'nın sandığı olarak isimlendiriliyor. Bu tabut kendileri için çok büyük bir kıymet, bir değer aslında. Bir de tabutla ilgili şöyle bir bilgi var. Diyorlar ki tabutun olduğu savaşları Yahudiler kaybetmediler. Yani Beni İsrail topluluğu içlerinde tabut varken bir savaş kaybetmediler. Allah alem bugün Mescid-i Aksa'nın altını oyup çıkarmaya çalışmalarında arka planında bu var gibi.
O tabutu bulmak.
Tabutu bulmak. Bulduktan sonra da tabii levhalarla kendilerini herhalde hak din olarak tekrar biz de en hakkız demek istiyorlar. Ya da kendilerince kıyamet için bekledikleri savaşta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani ağaçlar taşlar dile gelecek arkamda var gel öldür diyecek diye rivayetleri var ya, O rivayetleri herhalde bizden daha çok inanıyorlar ki tabutu arıyorlar. Hatta birkaç Yahudinin, yazarın daha doğrusu hahamın birkaç metninde bunlar görmüştüm ben bir yerde. Diyor ki Muhammed'in, Hazreti Peygamber'den bahsediyor tabii, vermiş olduğu bilgiler bize ait olandan daha sahihtir zannımızca. Eğer öyle olacaksa bugünün Beni İsrail topluluğu, yani Yahudiler, bugünün Yahudileri aslında kendi mutlak sonlarını hazırlıyor. Bu soykırımın bir önce durdurulup kendilerine gelmeleri gerekiyor diye itirazları oluyor.
Tanrı'yı kıyamete zorlamak
diyorlar. Kıyamete zorlamak diyorlar. İşte bu milenyum dedikleri, Armagedon dedikleri, o büyük savaşlara hazırlama gibi. Yani Cenab-ı Hakk'a haşa sabrını zorlayıp işte antropomorfik düşündükleri için. Yani Cenab-ı Hakk'ı kendileri gibi bir insan, zihnini ve sabrını zorlanan bir insan. Hani geçen derste hatırlarsınız, onların Allah inancını anlatırken işte pişman olan, nedamet duyan, keşke yaratmasaydım, keşke bırakmasaydım diyen bir Tanrı'ya inandıkları için aynı kafada demek ki devam ediyorlar ve aynı yorumu yapıyorlar. Ve Allah'ı haşa zorlayıp kıyamete zorlamaya çalışıyorlar. Yani şunu çok iyi bilmek lazım. Bu dünya bunlardan daha fazlasını da görmüştür eminim. Ama bunlar kadar rezilliğini çıkaranı görmemiştir. Öyle söyleyeyim. Neticede onlar tabutu geri almak ve hakim olmak adına bir komutan talep ettiler. O zaman başlarında rivayete göre İşmoil adında bir peygamber var. Ama bu İşmoil İsmail değil, yanlış anlaşılmasın. İşmoil.
Öyle ifade edenler var.
Böyle ifade edenler var çünkü. İşmoil ismi budur, yani İşmoil diye yazılır. İşmoil peygamber vardır. Onlar kendilerini kurtaracak bir hükümdarı Allah'a dua edip kendilerine gönderilmesi için talepte bulunuyorlar. Cenab-ı Hak onların taleplerini kabul etti. Ama Talut isminde kendilerinden olmayan bir tüccar şahsiyet vardı. Rivayete göre marangoz olduğu da söyleniyor. Ya da deri tabaklayıcısı birisi olduğu da söyleniyor. Bu kişi tayin edilince, çünkü ehliyetli bir insandı, kabiliyetli, maharetli bir insandı, savaş taktiğini, savaş hukukunu bilen bir insandı, tecrübeli bir adamdı. Yani içlerindeki ehliyetli adam oydu. Onlar itiraz ettiler. Dediler Talut bize hükümdar olacak ama onun noksanları var. Neden? O noksan nedir? Onlara göre bir kere hükümdar soyundan değildir. İkincisi Yahudi değildir. Bizden olmayınca, hükümdar soyundan olmayınca biz ona tabi olmayız dediler. Ve özellikle de İsrailoğullarının o zamanki inancı, bugün bilmiyorum artık aynı inanç var mıdır, bir peygamber gelecekse o Levi bin Yakup'tan gelmelidir. Hükümdar gelecekse o da Yahuda bin Yakup'tan gelmelidir. Her ikisinden de gelmediği için biz onu kabul etmeyiz deyip itiraz ettiler. Bu hadise yine bizim Bakara suresinde bu şekliyle anlatılır. Allah onlara farz kılar ama ya savaşmazsanız diye sorar İşmoil. Onlar da biz yurtlarımızdan çıkarıldığımız, çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde neden savaşmayalım diye itiraz ettiler. Ancak iş ciddiye binince işlerinden pek azı hariç diğerleri itibar etmediler, dönüp kaçtılar diyor ayeti kerime. Yani aslında onların derdi gerçekten savaşmak ya da bir peygambere tabi olup hakkalarını yerine almaktan ziyade sanki kibirleriyle övünmek gibi bir anlam çıkıyor buradan. Ve onlar hükümdarlığa bizden daha çok layık olanı yoktur dediler. Ardından da kendi içlerinden iktidar ve sermaye sahipleri varken Talut gibi birisinin hükümdar olmasına razı olmadılar kendilerince. Ancak şunu ihmal ettiler. Yani bugünün dünyasında da maalesef ihmal edilen hallerden bir tanesidir bu. Buradan büyük bir ders çıkarmak lazım. Çünkü esas ehil olan kimsenin Allah tarafından gönderilen Talut olması bir manevi güce sahip olmasıyla alakalıdır. Yani o insanın manen kuvvetli olması lazım. Yani bizce düşünecek olursak iman ehli bir lider olması lazım. Allah'tan korkan, peygamberine tabi, Müslüman bir şahsiyet olması lazım. İkincisi bu alanda bilgisinin olması lazım ve tecrübe sahibi olması lazım. Bir diğeri de manevra yapabilecek kuvvet ve cesarete sahip olması lazım. Yani bir kimse bu anlamda ehilse, Fahreddin Razi'nin burada 4 tespiti vardır, çok güzeldir bu. Şunu görmek gerekiyor mesela Talut adına konuşacak olursak, onu bir kere hükümdar olarak seçen Allah'tır. Allah'ın emrine tabi olmak gerekir. İkincisi hükümdarlardaki...
Ulul emre itaat farzdır.
Farzdır ve siyaset ilmi ve bedeni anlamda da ruhi anlamda da kuvvetli olması esastır. Mülk Allah'ındır. Allah dilediğine verir. Bir diğeri de Allah ihsanıyla fakiri zengin, zengini fakir yapabilir. Kimin layık olduğunu daha iyi bilir. Burada Fahreddin Razi'nin tespitiyle çıkacak olan budur. Ama bizim alacağımız ders nedir? Ehil olan kimsenin bir kere bizden olması esası vardır. Yani eyvallah, bizden derken Müslüman bir şahsiyet olması lazımdır. Elhamdülillah Müslümanım deyip sadece dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ziyadesiyle ameli de bu yönde olmalıdır. Yani elinde içki şişesiyle çok af buyurun nara atıp bir diğer elinde de Kur'an-ı Kerim'i kaldırıp ben de Kur'an okuyorum diyen adam olmamalıdır. Hmm. Yani Akif'in sözüyle bir elde kadeh, bir elde Kur'an, ne helaldir işimiz ne haram, şu yarım yamalak dünyada ne tam kafiriz ne tam Müslüman. Eyvallah. Bu duruş olmamalıdır. Birincisi bu. Samimiyetle bizden derken kastımız iman ehli olmasıdır. Biz kendimizi mümin olarak
besmeleli. Adıyoruz.
Besmeleli. Hatta euzu besmelesi sağlam. Bir diğeri idari bilgi ve tecrübesinin olması lazım. İdari bilgi ve tecrübesi. Yani orayı kendisine menfaat kapısı, çıkar kapısı, yol geçen hanı haline çevirmeyecek bir idareci olması lazım. Ve manevra yapabilecek, karar alabilecek kuvvetinin ve cesaretinin olması lazım. Bu bağlamda da müminlerin onun arkasında aynı kuvvet ve cesareti takviye ile durması lazım. Bu şekliyle bir delil istedi Talut hükümdar olunca. Yahudiler dediler ki o zaman gerçekten Allah tarafından bir hükümdar olarak tayin edildiyse sanki peygamberleri kendi nefsine göre hareket etmiş gibi bir iftiradır aslında bu. Ama dediler ki bir delil olsun, o delille biz ona tabi olalım. Delil nedir? Tabutu çıkarsın getirsin bizim önümüze koysun dediler. Allah-u Teala da onun komutan olmasının alameti olarak o tabutu önlerine çıkardı, tertemiz bir haliyle koyuverdi. Tabi melekler vasıtasıyla çıkarılmış olan tabut artık gereğini de yerine getirilmesini ortaya koyuyor. O da nedir? İşte Calut'un ordusuyla savaşmaktır. Calut'un ordusu 100 bin kişilik bir ordu. Kendisi başında çok büyük bir komutan, çok büyük bir kumandan. Yahudiler 80 bin kadar toparlandılar. Talut'un arkasına geçtiler ve bu haliyle çok sıcak bir mevsimde sefere çıktılar, yola çıktılar. Allah-u Teala işte samimiyet imtihanı bir imtihana tabi tuttu onları. Nefsim sıcak olmasına rağmen bir nehrin karşısından, rivayetlere göre bugünkü Ürdün Nehri olduğu söyleniyor. O nehrin başına gelindiğinde dedi ki bu nehirden su içmeyeceksiniz ya da en fazla içerseniz bir avuç içeceksiniz, fazla içmeyeceksiniz. Sudan kana kana içen 76 bin kişi talimata uymayıp ordudan ayrıldılar. Geriye kaldı 4 bin kişi. Onlar içerisinde de talimata uymayıp samimiyetli olmayan bazıları vardı. Onlar da ayrıldılar. Kala kala hepsi 313 kişi kaldılar. Bir tarafta 100 bin kişilik bir ordu, bir tarafta 313 kişilik bir ordu kaldı. Demek ki emre hakkıyla riayet edebilen sayı ne kadar az. Bugünün dünyasında da böyle. Yani İman ve İslam kıllet oluyor. Hep samimiyet azda kalıyor. Menfaat, her zaman söylediğimiz o servet, şöhret ve şehvet menfaati öne çıktığı zaman haşa iman da unutuluyor, Kur'an da unutuluyor, sünnet de unutuluyor. Evet. Varmış gibi zannediliyor, hafazanallah.
Biz İslam Tefekkür Ufku programında geçen haftalarda zannediyorum dün konuştuk. Gönüllülük meselesini konuşmuştuk. Tam da bu değil mi hocam?
Yani, i̇şte budur.
Gönlümüzü vererek bir cihada gidebilmek. Oradaki kurallara gönlen uyabilmek. Bir silah zoruyla veya bir emre itaat olarak değil de gönlen uyabilmek.
Şöyle Hazreti Peygamber'in bu Riyaz-ı Salihinde de vardır. Muttefakun aleyh olması lazım rivayet. Yani Buhari'de de Müslim'de de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah şehit kimdir? Vatanı, toprağı, mülkü için savaşan mı, cesareti, şecaati, kuvvetini göstermek için savaşan mı, yoksa ya ne güzel savaşıyor bu adam bak diyen midir deyince Efendimiz üçü de değildir diyor. Üçü de değildir. Allah yolunda, Allah için savaşan kimse şehittir buyuruyor. Yani burada işte bir vatanın ya ben toprağımı koruyacağım sadece değil, ben bu vatanda, ben bu toprakta iman yaşıyorum, İslam yaşıyorum diye koruyacak.
Ezanlar susmasın diye,
mescitlerimiz kapanmasın diye, namusunuz çiğnenmesin diye. Bu anlamda Allah'ın bize vermiş olduğu o korunması gerekenleri korumak için savaşıyorum deyince o zaman orada şehadet devreye giriyor. Ama ben sadece şurada evim vardı korumak istiyorum, şurada binam vardı korumak istiyorum deyince hocam burada niyet bozuluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadete yüklediği, aslında cihada yüklediği anlam tamamen İlahi Kelimetullah fi sebilillah'tır. Yani Allah kelamını yüceltmek, ve Allah yolunda olmaktır. Hı hı. Bunun için vatan da korunur, namus da korunur, evde korunur, araç da korunur. Ama niyet burada direkt toprak ya da eşyaya dönerse Allah korusun. Efendimizin ifadesi eskilerin üzerimize vermiş olduğu yüklerin korunması anlamında bir ifade kullanılıyor. Çok önemli bir şey o, ifade o. Tabii bu savaş halinde Talut ordusuyla beraber Calut'un karşısına gelecek. Geldikten sonra burada şunu da görmek lazım, oraya değinmeden geçmeyelim. Sayı azaldı, 313'e düştü, düştü ama iman sayısı çoğaldı. Şimdi içlerinde o tayfa varken hatırlarsınız Bedir'de de Uhud'da da münafıklar ayrılmışlardı. Onlar ayrıldıktan sonra aslında siz kendi zemininizi buluyorsunuz.
Evet. Organizasyon daha sağlıklı olmuş
daha
oluyor.
Daha sağlıklı olmuş oluyor. Burada sayı çok az, doğru. Hı hı. Ama bu 76 binin sonra ayrılan işte 3 bin küsür insanın, yani 79 bin küsür insanın, 79 bin 700'e yakın insan, hı hı, savaş anında ayrılacak olsa diğerleri de ayrılacaklar. Ama buradaki 313 kişi aynı Bedir'deki, Uhud'daki gibi, hı hı, sabit kadem olunca, ayaklarını sabit basınca ve zafer üzere de sabit üzere, sebat üzere dua edince Allah-u Teala çok, hatta kendileri de dediler, dediler ki yani biz artık güç koyacak halde değiliz, ayet-i kerimenin ifadesiyle Bakara suresinde. Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz kalmadı dediler. Hı hı. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananların sözü, nice az sayıda birlik Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, evet, dediler. Yani buradaki ifadede ennehum mulaku mulakullahi kem min fiyetin kaliletin kalebet fiyeten kesiraten bi iznillah vallahu ma'assabirin. Burası çok mühim. Yani burayı anlamak lazım. Yani kendini az görmekten, hı-hı, ziyade bugün belki Yahudi'nin baskısı çok yüksek. Belki silah gücü, tahrip gücü de çok yüksek. Ama Gazze'yi hala daha,
evet, bir yılı geçti.
Değil mi?
Hala Gazze'yi alamadılar.
Belki birkaç hafta vermişlerdi ama Gazze'de hala daha hüküm elde edemediler. Hala ele geçiremediler.
Evet.
Demek ki kem min fiyetin galebet miyeten kesiraten fiyeten kesiraten burada işleniyor.
Evet. Hocam bu şuurla, bu dik duruşla 313 kişi dediniz. Bir zafer nasıl kazanıldığı önümüzdeki, hı, hafta konuşsak.
Bitirdik mi?
Bu haftalık programımızın, peki, sonuna gelmiş olduk.
Peki.
Zafer.
Hazreti Davut ve Zafer.
Zafer konusunu konuşmuş,
konuşalım,
olacağız.
Konuşalım inşallah.
312 kişiye karşı diğer karşı taraf kaç kişiydi hocam?
100 bin.
100 bin kişiye, 100 bin kişi, karşı 313 kişinin kazanmış olduğu zafer nasıl kazanıldı sorusunun cevabını önümüzdeki hafta konuşalım.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Gönlünüze
ediyorum.
Sağlık. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Hazreti Davut Aleyhisselam'ın hayatını konuşmaya başladık. Önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim.